Herkese merhabalar. Serbest Atış'ın Dünya Kupası Podcast'ı Ada Havası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yavuz Yavuz. Batuhan Özokan'la birlikteyiz. Merhaba Batuhan, hoş geldin.
Hoş bulduk Yavuz, nasılsın?
Çok teşekkürler. Sen nasılsın?
Ben deyim, teşekkür ederim.
Tabii Dünya Kupası başlamadan önce 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası başlamadan önce detaylı ön değerlendirme podcast'leri çekmiştik. Şimdi grup aşaması bitti. Son 16 turu artık başladı. Biz de hemen sıcağı sıcağına grup aşamasını değerlendirelim istedik.
Şöyle bir de küçük ek yapalım. Biz bu kaydı ilk İspanya maçının ardından çekiyoruz. Yani bu kayıt yayınlandığında Norveç maçı da bitmiş olacak. Japonya Norveç. Onu da
Evet,
de
sabahki maçta İspanya İsviçre'yi 5-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu. Şu anda Japonya-Norveç maçı oynanmakta, bir devam ediyor.
Evet. Direkt başlayabiliriz istersen
Tabii
gruplardan.
hemen başlayalım.
Tamam.
A grubuyla başlayalım istersen hızlıca. A grubunda aslında sürpriz bir maçla açılış yaptık. Yeni Zelanda ev sahibi Yeni Zelanda Eden Park'ta Norveç'i 1-0 mağlup etti. Aslında gruptan çıkma umutları epey yüksek görünmüştü ama sonra tökezlediler. Filipinlere yenildiler ve İsviçre'yle de berabere kaldılar. Golsüz berabere kaldılar. Norveç de sonradan açıldı ve İsviçre beraberliğinin ardından Filipinleri 6-0 yenerek gol averajıyla Yeni Zelanda'nın üzerine çıktılar ve İsviçre'nin liderliğindeki grupta kendilerini son 16'ya attılar. Ne dersin Batuhan, İsviçre ile Norveç'in oyunları hakkında? İki Avrupa takımı kendilerine son olarak attılar bu gruptan.
Evet, yani İsviçre grup etabında gösterdiği performansı aslında hani turnuvada son 16'da eşleşeceği takımın da baz alarak hani belki sürpriz yapabilecek bir performans aslında imza attı diyebiliriz. Yani oyun olarak da bence iyi bir grup etabı geçirdiklerini söyleyebiliriz. Yani belki tek eksikleri herhalde Yeni Zelanda'yı yenememeleri oldu, hani eksik denmeyebilir bunu ama orada aslında favoriydiler ama o maçta golsüz tamamlandı. Yani gol yollarında aslında zorlanan bir İsviçre vardı grup etabında. İki golle Filipinleri geçtiler. Sonrasındaki iki beraberlik onları turu getirdi. Ama bugün İspanya karşısında yani dağıldılar. Takım içinde birkaç böyle küçük sorun var mı yok mu? Birkaç haber çıktı bununla ilgili ama çok ciddiye alınacak şeyler olmadığını düşünüyorum. Onun haricinde İsviçre'nin yani gol yollarındaki sıkıntısı aslında grup etabında başlarına çok dert açmadı. Hatta grup liderliğini getirdi onlara aldıkları sonuçlar. Ama işte bir sonraki adım atarken o alanda yaşadığınız sorunlar başınıza bela olabiliyor.
Evet ya, bu arada turnuva öncesi ön izleme podcastlerini hazırlarken hangi takımları konuşacağımızı belirlerken ben İsviçre'yi görünce ya İsviçre'yi konuşmasak mı, onun yerine başka şeyler mi konuşsak falan demiştim sana. Ama haksız çıktım. İsviçre burada grubu lider tamamladı. Tabii dediğin gibi İspanya onlara birkaç gömlek üstün geldi. Ben de sabah maçın son 4'te 3'ünü izleme fırsatı buldum. Yani İsviçre çok böyle topu ayağında tutmakta sorun yaşadı. Defansta işte İspanya'yı tutamadılar. Bir de üstüne üstlük top ayaklarına geldiğinde karşı sahaya geçemediler kolay kolay. O yüzden İspanya'nın 5-1'lik galibiyetiyle İsviçre turnuva dışında kalmış oldu. Başka notun yoksa B grubuna geçelim mi hemen?
Tamam, yani küçük bir Norveç eklemesi yapayım oraya
Tabii.
sadece. Yani Norveç de aslında buraya gelirken favori demeyeceğim ama yani son 16'ya kalmasını beklediğimiz takımlardan biriydi tabii ki. Ama turnuvanın grup etabında birkaç sorun yaşadılar. Özellikle Ada Hegerberg üzerinden. Yani sakatlığı olduğu söylendi. Sonra farklı şeyler yazıldı. Kimse şu an tam olarak oyuncuyla alakalı ne olduğunu bilmiyor. Ve yani gerçekten bir sakatlık mı var yoksa takım içinde bir problem mi var sorusunun cevabı hala verilebilmiş değil. Onun haricinde birkaç oyuncuyla da alakalı kadro tercihi sebebiyle Norveç aslında eleştiri oklarının hedefinde olan takımlardan biriydi. Bugün Japonya karşısında neler yapacaklarını göreceğiz. Sadece yani grup etabında birazcık Yeni Zelanda'nın da şanssızlığı diyebiliriz herhalde. Norveç'in yolunu açtı.
Evet ya, dediğin gibi Norveç takımda sorunlar olduğu belli. Bir de üstüne üstlük oyun planı da Koç HGV'sinin oyun planları da maç içerisinde çok eleştirildi. Çünkü aksayan yönlere yanıt bulmakta oldukça yavaş kaldı görüldüğü şeylerde. Özellikle Yeni Zelanda ve İsviçre maçlarında. Yani Türkiye'de dediğim maçlar bunlar zaten. Özellikle Yeni Zelanda maçında Norveç gerçekten dağınık bir görüntü sergiledi sahada. Bunun çeyrek final umutları için ne anlamı geleceğini de birkaç saate öğrenmiş olacağız.
Evet.
B grubuna geçelim. Aslında turnuva öncesi podcastlerimizde yaptığımız çoğu tahminde yanıldık. Bu da yanıldığımız gruplardan ilki. Avustralya, Nijerya, Kanada ve İrlanda'nın grubunda. Nijerya son olimpiyat şampiyonu Kanada'yı turnuva dışına itti. Avustralya ev sahiplerinden biri Avustralya lider olarak çıktı. İrlanda ise ilk defa katıldığı Dünya Kupası'nı grupta sonuncu olarak tamamladı. Sadece Nijerya ile berabere kaldılar. Tek puanlarını oradan aldılar. Aslında bu grubun beklenmedik sonucu Kanada'nın elenmesiydi. Ama tabii Nijerya'da ayrı bir parantez açmak lazım. Nijerya tarihlerinde üçüncü kez gruptan çıktılar. Daha önce 99'da ve 2019'da yani bir önceki turnuvadan çıkmışlardı. Yani olimpiyatta da 2004 Atina'da çeyrek final oynamışlardı. Hem olimpiyatta hem Dünya Kupası'nda çeyrek final oynayan tek Afrika takımı Nijerya. Tabii 99'da gruptan çıktıklarında zaten doğrudan çeyrek finale gidiyorlardı. Yani eleme turunda maç kazanamadılar henüz ama buradaki oyunları gerçekten etkileyiciydi. Özellikle Avustralya karşısındaki 3-2'lik galibiyetleri, ikinci yarıda maçı koparmaları gerçekten izlemesi keyif veren bir performanstı. Orada da bir not var. Asisat Oshoala üst üste 3 Dünya Kupası'nda da gol kaydetmiş oldu. Nijerya'nın 3. golünü kaydetti ve 3 ayrı Dünya Kupası'nda gol atan ilk Afrikalı futbolcu oldu. Hemen senin notlarına geçebiliriz belki.
Senin söylediğin gibi yani yanıldığımız gruplardan biri burası oldu. Yani Avustralya'nın gruptan çıkmasını hatta lider çıkmasını tabii ki herkes bekliyordu. Ama Avustralya'da aslında Sam Kerr'ın sakatlığından sonra biraz endişeye doğru yani bir oyuncunun sakatlığı tabii ki tüm takımı etkiler mi? Evet etkiliyor bu isim Sam Kerr olunca. Onun da yokluğunda bu grup aslında birazcık sürprize açık hale gelmişti. Ne kadar süreli dönmeyeceği de belli değildi. Senin de söylediğin gibi hani Avustralya evet bir şekilde yani gruptan çıkmayı başardı ama Nijerya grubun en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Yani Yeni Zelanda'yı pardon Kanada ile aldıkları beraberlikten o maçtaki beraberlikten sonra bir de Avustralya'yı yenmeleri ki geriden gelip yenmeleri aslında Nijerya'nın hiç küçümsenecek bir yanının olmadığını ve yani önümüzdeki yıllarda da aslında dikkat etmemiz gereken takımlardan biri olduğunu gösterdi. Yani İrlanda'yı burada yenemediler ama gruptan çıkmalarına yetti aldıkları puan. Zaten yani burada kendilerini herhalde rakip olarak gördükleri ya da yani gruptan çıkabilmek için gördükleri iki takım vardı. İkisinden de puan almayı başardı Nijerya. Turnuvanın bir sonraki aşamasında daha büyük bir rakiple oynayacaklar. Tekrar bir sürprize imza atıp atmayacaklarını da pazartesi günü öğrenmiş olacağız.
Evet, bu arada Nijerya'nın ilk maçta yani Kanada ile 0-0 berabere kaldığı maçta Kanada'nın bir penaltı vuruşundan yararlanamadığını da söyleyelim. Burada tabii Kanada'da da sakatlıklar etkili oldu. Jesse Fleming olimpiyattaki penaltı performansını ön değerlendirme podcastlerimizde konuşmuştuk. O sakatlığından dolayı sahada değildi. Christian Sinclair kullandı. O da çok deneyimli bir futbolcu ama penaltı atışından yararlanamadı ve böylelikle Nijerya bir puanı koparak başlamış oldu. Ben bir de İrlanda'dan bahsetmek istiyorum. İrlanda'nın ilk turnuvasıydı. Aslında Avustralya karşısında açılış maçında iyi bir direnç gösterdiler ama sert savunma yaptılar ve bu sert savunmanın karşılığında ikinci yarıda rakibe verdikleri bir penaltı turnuvaya mağlubiyetle başlamalarına sebep oldu. Kanada karşısında da baskılı başladılar. Katie McCabe, Arsenal'li takım kaptanı, İrlanda kaptanı Katie McCabe harika bir köşe vuruşu golü attı. Bunun üzerine öne geçtiler ama daha sonra Kanada ikinci yarıda iki gol bularak galibiyet aldı. Böylelikle İrlanda'nın bir üst tur umutları sona ermiş oldu. Yani tabii ilk turnuvaydı. Onlar için de bir deneyim kazanma turnuvası oldu. Ama ben özellikle Avustralya ve Kanada maçlarındaki yani İtalya maçını izleyemedim açıkçası. Avustralya'nın Kanada'yı 4-0 yendiği maçı izliyordum orada. Yani Avustralya ve Kanada karşısındaki istekli performansların onları bu sahneye tekrar döndüreceğini düşünüyorum. Bakalım.
Yani İrlanda'nın ben de açıkçası yani bu turnuvada bir puanla ayrılıyorlar ama turnuvanın grup etabında ben pozitif futbol oynayan ve gelecekte yani Avrupa şampiyonalarında tabii ki daha kolay yer alacaklardır. Ama Dünya Kupası sahnesinde de artık görmeye alışık olacağımız takımlardan biri olacağını düşünüyorum.
Evet. C grubuna geçelim mi?
Tabii ki.
Evet, C grubu da beklediğimiz takımların beklemediğimiz sıralamada bir üst tura yükseldiği bir grup oldu. Japonya son maçta İspanya'yı 4-0 mağlup ederek liderliği attı kendini. İspanya'da daha önceki iki maçını yani Costa Rica ve Zambiya ile oynadığı maçları farklı kazandı ve böylelikle kendisini son 16 turunda buldu. Tabi burada Zambiya'nın performansını çok merak ediyorduk. Hani Olimpiyatta 8 gol atmışlardı sanırım grup aşamasında. Olimpiyatta 8 gol atan takım son maça kadar hiç gol bulamadı.
Ki
Costa Rica'yı 3-1 yendikleri maça kadar. Sen bir şey diyordun.
oradaki yani bu yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 4 gol de Barbarbanda'dan gelmişti ki sonrasında
Evet.
oynadıkları maçlarda da gol yükünü çeken isimdi.
Olimpiyattaki 6 gol
Ha 6 gol.
Barbarbanda'dan
Ha
gelmişti.
doğru.
Evet. İki ayrı maçta hat-trick yapmıştı. Yani Zambiya tabii kötü bir durumda geldi. Teknik direktörlerinin de istismar suçlamaları zaten vardı. Bunlar Dünya Kupası ile birlikte iyice görünür oldu. Hani iyi bir durumda gelmediler. Halbuki Almanya'yı yenmişlerdi şeyde ama
Hazırlık maçında.
hazırlık maçında. Ama grup aşamalarında daha farklı sorunlar kendilerini gösterdi. Ben bunları çözerlerse yani bunlar şey olursa oyuncuların istekleri doğrultusunda çözülürse Zambiya'nın da şey olabileceğini ileride sık sık görebileceğimiz bir ülke olabileceğini düşünüyorum. Sen ne dersin C grubu ile ilgili?
Yani C grubunda senin de ilk başta söylediğin gibi beklediğimiz takımlar yükseldi ama Japonya'nın İspanya'yı yani böyle farklı mağlup etmesini bence kimse beklemiyordu. Japonya çok iyi bir takım. Ama İspanya'ya hani bu kadar üstünlük kurabileceğini aslında bence çoğu kişi beklemiyordu. Yani bunun İspanya'nın birazcık o maça rotasyonlu bir kısmen rotasyonlu bir kadro ile çıkması ve aslında hani bugüne gelene kadar yani bugünden kastım son 16 turuna gelene kadar ki grup etabındaki performansta İspanya'nın sanki o Vilda ile devam eden sorunlar biraz daha yüksekten konuşulmaya başlanmaya doğru gidiyordu. Bugünkü galibiyet ve işte o gruptan çıkılması sanki birazcık bunların önünü kesti gibi gözüküyor şu anda. Japonya mükemmel bir grup etabını geride bıraktı. Aldığı galibi 3'te 3 yapan takımlardan biri Japonya. Diğer grupta yer alan takımlardan da senin söylediğin gibi Zambiya aslında performansını sadece bu grupta değil tüm turnuvada merak ettiğimiz takımlardan biriydi. Onlar da yani Japonya ve İspanya karşısında çok bir varlık gösteremediler ama son maçta Costa Rica'yı yenerek aslında turnuvayı da 3 puanla tamamlamış oldular. Japonya ve İspanya maçları belki ölçü değil Zambiya için ama Costa Rica maçında gösterdikleri performans ve aldıkları galibiyet ve yani tüm olumsuzluklara getirdikleri tüm olumsuzluklara ve işte o takımdaki sorunlara rağmen aldıkları galibiyet ve puan aslında Zambiya'nın da biraz önce İrlanda için söylediğimiz gibi ileride dikkat etmemiz gereken, dikkatle izlememiz gereken takımlardan biri olduğunu net bir şekilde gösterdi.
Evet. Başka notun var mı C grubu ile ilgili? O zaman yoksa
Yok,
D grubu geçelim mi?
C ile alakalı ekstra bir şey söyleyeceğim.
Evet. D grubu İngiltere'nin 3 galibiyete lider bitirdiği grup. O yüzden hemen sözü sana veriyorum.
Senin varsa önce söyleyeceğin senden dinleyeyim.
Ya tamam ya bu benim de aslında en az maçları izleyebildiğim grup oldu diyebilirim. Danimarka-Çin maçını izledim grubun açık açılış günündeki. Ve orada Çin'i aslında bayağı tehlikeli görmüştük. Danimarka'nın üzerinde bayağı bir baskı kurmuşlardı. Ama tabii daha sonra İngiltere karşısında bu performansı yineleyemediler ve 6-1'lik mağlubiyetle yani ikinci gruptaki ikinci mağlubiyetlerini aldılar ve turnuvaya veda ettiler. Haiti turnuvanın sonuncusu oldu. Haiti yani şimdiye kadar çok bahsettik, çok da bahsedeceğiz. Pek çok takım çok büyük zorluklarla geldi. Bunların içindeki en zor durumdaki federasyon ve takım diyebiliriz. Çünkü gerçekten Haiti dünyanın zaten en yoksul ülkelerinden biri. 2010'daki depremin yaralarını hala saramadılar. Bu koşullarda antrenman yaparak Haitili futbolcular geldi. Buna rağmen ben özellikle İngiltere maçında grubun açılışındaki İngiltere maçındaki performanslarından çok etkilendim. O maçı İngiltere Stanley'in penaltı golüyle 1-0 kazandı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam, lütfen yanılıyorsam beni düzelt. Penaltıyı ilk başta penaltıdan yararlanamadılar. Daha sonra bir hakem hatası, özür dilerim, kaleci ayak hatası sebebiyle penaltı tekrarlandı ve öyle 1-0 bitti. Ama orada mesela takım kaptanı Neriya Mondezir'in yararlanamadığı çok net pozisyonlar vardı. Çok iyi atak yaptılar. İngiltere savunmasını hazırlıksız yakalamada çok mahir kaldılar. Çok fırsat buldular. Buna rağmen şey yapamadılar. Zaten mesela Çin maçı da ikinci Çin maçında da 1-0 kaybettikleri golü penaltıdan yediler. Danimarka'da 2-0 yendiler. Onda da bir gol penaltı, diğer gol de 90 artı 10'da Troost-Gard'ın golü. Hani Haiti grubu sonuncu bitirmesine, galibiyetsiz ve golsüz bitirmesine rağmen kesinlikle çok etkileyici bir iş yaptı. Umarım bundan sonra onları da bu sahnede görmeye devam ederiz.
Yani umarım aynı şekilde ben de katılıyorum sana. Yani şöyle bir en azından bence bir başarı, tabii ki bu başarı değil ama Haiti'nin bulunduğu denklemde eğer koşullarda diyeyim durumunu değerlendirirsek daha doğru bir yere varabileceğimizi düşünüyorum. Yani grupta 3 maç 3 yenilgi, evet kötü bir performans ama yedikleri gol 4 ve işte İngiltere ve Danimarka ile aynı grupta yer aldılar. Senin de söylediğin gibi çok fazla olumsuzlukla bu turnuvaya gelen takımlardan biriydi Haiti. Ve 4 gol yediler sadece bu turnuvada ve aslında oyun planı olarak da bu belli şeyleri doğru yaptıklarını ve bununla ve bu maçlarda istedikleri performansı kısmen gösterdiklerini söyleyebiliriz. Yani Haiti'den kimse tabii ki büyük bir dominasyon beklemiyordu bu turnuvada ama işte beklenti de aslında biraz buydu. Yani birazcık direnç göstermeleri onlardan esas beklenen şeydi ve İngiltere maçında belki o yani Stanway penaltıyı bir daha kaçırsa belki o maç berabere bitecekti ve Haiti açısından çok daha farklı bir yere gidecekti turnuva. Ama biraz da beklendiği gibi oldu ve Haiti turnuvaya veda etti. Gruptaki diğer takımlardan yani İngiltere ilk iki maçta açıkçası beklentinin çok fazla uzağında kalan bir performansıydı. Yani 1-0'lık iki tane galibiyet var ve bunlar çok kimseyi tatmin etmediğini söyleyebiliriz. Yani özellikle Kyle Walsh'un sakatlığından sonra aslında biraz daha o kara bulutlar çok dolanmaya başladı takım üzerinde. O maç içindeki bir hamle Laura Coombs hamlesi o maç için çözmüştü. Fakat Çin maçında nasıl bir denklemin ortaya çıkacağı büyük bir merak konusuydu ki çok fazla tahmin vardı o maç üzerinde. Beklentinin birazcık dışında bir kadroyla İngiltere sahaya çıktı ve farklı bir galibiyet geldi. Bu İngiltere'nin bir anlamda gücünü de gösteriyor. Bir anlamda kadro derinliğinin de ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Yani Danimarka ve diğer gruptaki diğer takım da Danimarka'ydı ve onlar da aslında İngiltere hariç diğer takımları mağlup ederek tur atlamayı başardılar. Yani Danimarka ile alakalı da sadece hücumda birazcık sorun yaşadıklarını söyleyebiliriz. Onun haricinde aslında beklediğimize yakın bir performans ortaya koyduklarını düşünüyorum.
Evet, peki Lauren James hakkında ne düşünüyorsun?
Yani şu anda bence çok konuşulmayan derken kimsenin çok iyi yani buraya gelirken çok genç ve yıldız adayı bir oyuncuydu. Ama buradaki performansı aslında ne kadar büyük bir gelecek vaat ettiğini ve yakın zamanda belki bu sene ya da bir iki sene içerisinde artık o yıldız ve hani star dediğimiz isimlerin arasına rahatlıkla girebileceğini, belki de girdiğini artık söyleyebiliriz. Chelsea performansı da çok üst düzeydi. Ama artık bu turnuva kariyerinin herhalde en önemli kırılma noktalarından biri oldu.
Evet. Başka notun var mı D grubu ile ilgili?
Yok, hayır.
O zaman E grubuna geçelim istersen. E grubu son Dünya Kupası finalistlerini bir araya getiren bir gruptu. Hollanda ve Amerika, Portekiz ve Vietnam'la paylaşıyorlardı grubu. Ve Amerika elenmenin eşiğine geldi. Yalnızca ilk maçta Vietnam'ı 3-0 yenebildiler. İkinci maçta Hollanda ile 1-1 berabere kaldılar. Son maçta Portekiz şeyin eşiğindeydi. Uzatmalarda direkten dönen bir topları gol olsa Amerika'yı elemenin eşiğindeydi. Olmadı ama Amerika için bir alarm zilleri çaldı E grubunda. Tabii Hollanda da aslında çok dominant performanslar sergilemedi ama Amerika karşısında beraberliği koparmaları ve son Vietnam maçını 7 golle kazanmaları onlar için iyimser olma sebepleri arasındaydı. Sen ne dersin Amerika ile Hollanda'nın çıktığı bu grup hakkında?
Yani bu grupta da aslında tam tersi bir sıralama bekliyorduk en azından ilk iki için.
Evet.
Ama Amerika bu turnuvaya gelirken yani gövde gösterisiyle geldi ki bunu kadro tanıtım videosundan da en net bir şekilde
Evet.
izlemeyenler bakabilir. Yani tabii ki Amerika olduğu zaman konu bu şekilde bir kadro tanıtımı ya da bu kadar işin şova dönmesi çok normal ki turnuvaya gelirken de yani sosyal medya paylaşımları, işte YouTube'da paylaşılan videolar, onlara da dikkat ederse dinleyiciler durumu anlayabilirler ama
Evet, çok özür
bu
dilerim. Yani gövde gösterisi derken Amerika zaten turnuvaların başında da böyle gövde gösterileri yapmayı çok sever. 2019'da Tayland'ı 13-0 yenerek başlamışlardı. Yani Vietnam karşısında 3 golle kazanmalarına rağmen hani o maçtaki performansları dahi bu kadar baskın bir turnuva geçirmeyeceklerinin işaretiydi.
Yani hani bu turnuva başlamadan önce yani hani biz zaten finaldeyiz diğerleri düşünsün havasıyla gelmişlerdi. Ama grup etabı bunun biraz tam tersi yönünde olduğunu, işlerin tam tersi yönde ilerlediğini bence gösterdi. Yani artık Amerika evet şu an hala kaybediyor yani kötü bir tablo çizecek bir durum yok ama artık o yenilmez ve puan alınamaz takım statüsünü sanki biraz kaybetmeye başladı izlenimi veriyor. Yani senin söylediğin gibi Vietnam karşısındaki 3-0'lık bir galibiyet ama sonrasında Hollanda maçındaki o saha içinde yaşanan birkaç olay ikinci yarıda. Portekiz maçında hücumda neredeyse var olamayan bir Amerika vardı. Yani bunun birazcık özellikle Portekiz maçının ardından yapılan eleştirilerde yani oyunculara yönelik birkaç eleştiri de vardı ama esas eleştiri okları yedek kulübesinde teknik heyete geldi. Yani son 16 turunda aslında İsveç'le eşleşti Amerika ve hani turnuvadan önce dese yani herkesin önüne şöyle bir soru gelse işte Amerika gruptan çıkacak ve son 16 turunda İsveç'le eşleşecek. Herkes rahat bir şekilde eler diye düşünüyordu ki hala rahat eleyebilirler ama grup etabı İsveç'in o kadar kolay bir takım görüntüsü çizmeyeceği izlenimi verdi bana açıkçası. Amerika ile ilgili birazcık önümüzdeki günlerde ve hatta haftalarda ya da bu yıl içerisinde biraz daha fazla olayın gündeme gelmesi muhtemel gibi duruyor. Hollanda içinse yani iyi bir grup etabı geçirdiler ve moralli bir şekilde son maçı oynayıp son 16'ya kaldılar. Son 16 turunda da kendilerinden nispeten daha zayıf bir takımla eşleştiler. Onlar da yarın sabah son 16 maçta oynanacak. Yani çeyrek final Hollanda açısından çok imkansız durmuyor. Gruptaki diğer takımlardan ikisi de Portekiz ve Vietnam. Portekiz ilk kez katılıyor, ilk kez yer alıyordu ve bence iyi bir grup etabı performansı gösterdiler. Ve senin de söylediğin gibi aslında Amerika'yı elemekten sadece bir pozisyon uzaktalardı. Şans yanlarında gitmedi ve olmadı. Ama bu turnuva bir milat ve Portekiz'de önümüzdeki yıllarda artık daha baskın bir şekilde görmemiz mümkün.
Evet, ya Amerika İsveç'le oynayacak ve gerçekten İsveç Amerika'ya her zaman sorun çıkaran bir takım bir yandan da. Hani özellikle olimpiyatlarda, son iki olimpiyatta hem 2016 mesela Amerika'yı şey yaptılar, çeyrek finalde elediler. Hem de 2019'da ilk grup maçında 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmişlerdi. Yani İsveç Amerika'nın başına bela olan bir takım sık ve o yüzden son 16 eşleşmesi de ilginç olacak onların. Bu arada Amerika-Hollanda maçı tabii biraz da son dünya kupası finalistlerini bir araya getirdiği için, ama bir yandan da Amerika seyircisine böyle bir iltimas geçirerek Amerikan Prime Time'ında oynandı. Biz de gece 3'te kalkıp seyretmek zorunda kaldık. Daha sonra da işte Amerikalıların maçları, yani daha sonra zaten tek Portekiz maçı vardı. Amerika saatiyle gece 2'de oynanınca böyle Amerikalı gazetecilerden bazı homurtular gördüm. Tabii onlar da bazı şey yazmış. Amerika işte başka zaman dilimlerinde olduğunu fark etmeye başladı. Güzel falan yazmışlar. O da enteresandı. Eğer elenselerdi mışıl mışıl uyumaya dönebilirlerdi, ama bakalım belki İsveç onları yatağa döndürür.
Yani kolay bir maç beklemiyorum. Dediğin gibi yani İsveç özellikle grup etabında çizdiği performans sonrasında yani sorun çıkartmaya çok büyük bir aday gibi duruyor şu an için.
Evet. Bir sonraki gruba geçelim istersen.
Tabii ki.
Bu grup da bizim tahminlerimizin dışında gelişen bir grup oldu. Fransa lider çıktı gruptan. İlk maçta Jamaika karşısında 0-0 ile tökezlediler, ama daha sonra Brezilya'yı 2-1 ile mağlup ederek özgüven depoladılar. Daha sonra Panama'yı 6-3 yenerek de gruptan çıkmalarını pekiştirdiler. Ama Jamaika'nın buradaki performansı özellikle çok etkileyiciydi. Ben biraz ondan bahsetmek istiyorum.
Tabii ki.
Yani öncelikle Brezilya'yı turnuva dışı ettiler. 95'ten beri grup aşamasından elenmeyen Brezilya'yı. Ve bir yandan da hani Marta'nın son Dünya Kupası maçını oynamasına sebep oldular. Efsane futbolcu Marta'nın. Ondan da bahsederiz birazdan. Ama Jamaika'nın başardıkları çok özel şeyler var. Mesela 1938 Küba erkek takımından beri Dünya Kupası'nda gruptan çıkan ilk Karayip ekibiler. Ve onlar da oldukça zorluklardan geçerek gelen takımlardan biri. Mesela seyahatleri için para toplamak zorunda kaldılar. Bagaj ücretlerini kendileri ödediler. Harcırah almadılar federasyondan.
Federasyon
Hatta Dünya
desteğini
Kupası...
çekti.
Evet, yani Dünya Kupası'ndan önce böyle bir oyuncular bir mektup yazmış federasyona, işte çalışma koşullarından şikayet eden. Bu bir önceki teknik direktör Wim Delaney'nin istifasıyla sonuçlanmış, ama hani tesisler ve çalışma programları konusundaki endişeleri giderilmemiş. Hani bu şekilde geldi. Hatta bu para toplamadan bahsettim. Onlar için para toplayanlar arasında Bob Marley'nin kızı Cedella Marley de var. Tabii Jamaika için kadın sporları arasında yaygın bir sorun bu. Örneğin şu an Netball Dünya Kupası da devam ediyor. Netball bilmeyen seyircilerimiz için, hani İngiliz Milletler Topluluğu Commonwealth ülkelerinde yaygın olan, sadece kadınların oynadığı, böyle basketbol ve Hollandalıların sevdiği korfbola benzer, böyle bir topu bir sepetten geçirmeyi amaçlayan bir spor diyebiliriz. Netball Dünya Kupası da devam ediyor. Orada da Jamaika takımı kendi paralarını kendi toplamak zorunda kalmış Güney Afrika'ya gidebilmek için. Onlar da şu an yarı finaldeler orada. Hani büyük zorlukların içerisinden geçerek hani çok büyük bir iş başardılar. Bu grubun manşeti o yüzden Jamaika'ydı. Fransa'da yani tabii Colin Diacre döneminin sorunları bir nebze kendini gösteriyor mu acaba hala dedik şeyde,
İlk maçta.
Jamaika maçında. Evet, ama daha sonra açıldılar Herve Jenaer önderliğindeki takım. Tabii Jamaika'nın bu arada grubu gol yemeden tamamladığını da belirtmek lazım. O da çok özel bir gelişmeydi. Fransa'da Fas'la eşleşti. Hani onlar için kolay bir eşleşme olmayacak yine. Çünkü hala çok böyle, zaten sakatlıklardan bahsetmiştik ön değerlendirmede. Onlar için çok kolay bir eşleşme olmayacak yine. Ama yine de bence Brezilya galibiyeti onlar için bayağı özgüven verici bir sonuçtu.
Ki Fas bence hani turnuvanın en büyük sürprizine imza atılan gruplardan biri oldu H grubu. Orada gösterdiği performansla da aslında sorun çıkartabileceğini tüm takımlara, ki turnuvanın öncesinde de sen genişçe yer vermiştin Fas'la ilgili bilgilere. Son dönemde yıldızı parlayan takımlardan biri Fas. Yani dolayısıyla Fransa'nın zorluk çekmesi Oldukça muhtemel son 16 turunda.
Evet.
Yani F grubuyla alakalı ben de şöyle bir ek yapayım. Jamaika'nın çıkmasını aslında beklemiyorduk. Hani Brezilya'nın daha favori olduğunu düşünenlerdendik ve burada yanıldık. Ama Fransa ile başlayayım önce. Fransa yani ilk maçtaki performansın ardından aslında senin de söylediğin gibi o sorunların devam ediyor mu sorusu o devam ediyor mu sorusu tekrar gündeme geldi, fakat belki Panama galibiyeti o kadar hani çok büyük bir ne şey vermeyebilir, ama Brezilya karşısında işte o son dakika yani son bölümde gelen golle kazanılan ve oyundan kopmadan var olan bir Fransa görmek aslında o değişimin başladığını bence biraz gösterdi. Yani takım içinde de yavaş yavaş o toparlanmaların bazı bölümlerde izlenimlerini gördük. Hem oyuncularda hem o maç sonu demeçlerinde ya da maç önü basın toplantılarındaki açıklamalarda. Fransa liderliği alıp turladı. Brezilya ise yani turnuvanın en büyük takımlarından biri ve hem ülke geçmiş hem turnuva performansları açısından. Ama onlarda da özellikle son dönemde başlayan bir hani performans düşüklüğü olduğunu söyleyebiliriz. Ya Panama'yı rahat geçtiler. Fransa karşısında aslında birazcık beklentilerin uzağında kaldılar diyebiliriz. Jamaika'yı da yenmeleri bekleniyordu ama orada da sürpriz yapan taraf Jamaika oldu. Onlarda da herhalde artık bu turnuvadan sonra yavaş yavaş değişimin ve belli başlı birkaç şeyin değiştiğini görmemiz mümkün.
Evet. Bu arada yani Brezilya veda ederken Marta'ya da bir parantez açalım yine. Marta futbolun efsanelerinden, özellikle kadın futbol oyuncularının ilk büyük ikonlarından. Hani Amerika'nın 90'lardaki takımlarında da var tabii böyle kahramanlar. Ben Chastain falan gibi, ama özellikle 3. Dünya futbolcuları arasında Marta'nın çok özel bir yeri var. Ve veda ettiği basın toplantısında da benim için yolun sonu dedi. Ama dedi, ben futbol oynamaya başladığımda önümüzde idoller yoktu, örnek alacağımız insanlar yoktu. Artık pek çok çocuğun önünde pek çok idol var dedi. Hani bu da yani futbol için kerterizin çekilmesi gereken noktanın ve ileriye dönük hamlelerin yapılacağı noktanın gösterilmesi açısından çok önemli bir ifadeydi.
Kesinlikle. Kesinlikle. Yani o herhalde birçok not açıklamalarından birçok şey çıkartabiliriz ama o idol ve işte hani örnek olma ya da ilham verme kısmı sanırım en etkileyici olan bölüm.
G grubuna geçiyorum o zaman.
Tabii ki.
G grubu bizim biraz daha açık bulduğumuz bir gruptu. İsveç, Güney Afrika, İtalya ve Arjantin'in paylaştığı. İsveç beklediğimiz gibi grubu lider tamamladı. Sadece ilk maçta Güney Afrika'dan gol yediler. 1-0 geriye düştüler ama daha sonra 2-1 kazanmayı başardılar. Güney Afrika ise kelimenin tam anlamıyla ekmeğini taştan çıkartarak kendisine son 16 turunu attı. Arjantin karşısında 2-0'lık üstünlüklerini koruyamadılar. 2-2 berabere kaldılar ve ilk puanlarını aldılar. İtalya karşısında da son maçta 90+2'de Cristina Katlan'ın attığı golle galibiyeti elde ettiler, 3-2 ile. O da çok turnuvanın grup aşamasının en keyifli maçlarından biriydi. İtalya'yı eleyerek kendilerini son 16 turuna attılar. Tabii İtalya'nın bu kuşağının artık yavaş yavaş devir teslim zamanının geldiğini söylemiştik. Dünya Kupası'nda gruptan çıkamadan devir teslimi yapmış oldular. Tabii seneye olimpiyat da var, ama olimpiyatta olacakları şüpheli. O yüzden bir daha bu kuşak büyük turnuva göremeyecek demek yanlış olmaz herhalde. Ama Güney Afrika tabii onlar da çok özel bir şey imza atan takımlardan. Güney Afrika 2027'deki bir sonraki Dünya Kupası'nın ev sahipliğini yapmayı istiyor. 2010'da erkekler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmışlar. 2027'de de kadınlara ev sahipliği yapmak istiyorlar. Ama tabii orada da sorunlar çok. Mesela onlarda da antrenman tesisleri ve maç sahaları ile ilgili ciddi sorunlar var. Örneğin turnuvanın hazırlık maçlarından birinde oynanacak sahanın zemini çok kötü olduğu için az kadro, milli takım kadrosu sakatlıklardan endişe ederek maça çıkmamıştı. 13 yaşın en gençlerinin 13 yaşında olduğu bir kadro hazırlık maçına çıkmıştı. Hani orada da sorunlar devam ediyor ama bütün bu sorunların arasından Güney Afrika ikinci tura yükselerek, son 16 turuna yükselerek bir manşet atmayı başardı.
Kesinlikle yani senin de söylediğin gibi biraz İsveç haricinde ikinci sıra 3 takıma da açıktı aslında. Ve burada birazcık beklenti İtalya'nın orayı alması yönündeydi. Belki Arjantin'in de bir sürpriz yapabilmesi muhtemel gözüküyordu ama kimse yani Güney Afrika'nın bu kadar iyi bir performansla gruptan çıkabileceğini düşünmüyordu. İsveç yani grubu bence yani turnuvanın grup etabını en iyi oynayan takımlardan biriydi. Yani Arjantin ve İtalya karşısına aldıkları rahat galibiyetlerde de bunu gördük. Güney Afrika maçında da aslında ikinci yarıda biraz daha oyunu toparlayıp sonuca gittiler. Ama son iki maçta, gruptaki son iki maçlarında yani İsveç'in gücünü aslında bir kez daha görmüş olduk. Onun haricinde senin de söylediğin gibi İtalya geçtiğimiz seneki Avrupa Şampiyonası'nda aslında bu değişim gerektiğinin sinyallerini biraz vermeye başlamıştı. Yani bu turnuva bir o değişim geçtiğimiz seneki turnuvanın işte izlerini silmek için bir fırsattı. Bunu değerlendiremediler ama artık bu turnuvanın Dünya Kupası'nın ardından en büyük değişimi beklediğimiz takımlardan biri İtalya olacaktır.
Başka notun yoksa istersen son grubumuza geçelim.
Tabii ki.
Bu aynı zamanda turnuvanın en keyifli grubuydu. Son Avrupa finalisti Almanya'nın ilk defa Dünya Kupası'na katılan Fas'ı 6-0 yenerek başladığı grupta Fas Almanya'nın üzerinde son 16 turuna yükseldi. Kolombiya'da grubu lider bitirdi. Aslında bir ara öyle bir olasılık vardı ki yani Almanya, Kolombiya ve Fas üçü de 6 puanla grubu bitirecekti ve bitirebilirdi de Fas averajla elenebilirdi. Ama olmadı. Almanya son maçta 1-1 berabere kaldı Güney Kore ile ve böylelikle turnuvaya veda etti. Fas da son maçta Kolombiya'yı 1-0 mağlup ederek kendisini son 16 turuna attı. Tabii Almanya için çok büyük hayal kırıklığı. Özellikle Alexander Popp, deneyimli futbolcu, son 8 resmi maçında Almanya adına gol kaydetmesine rağmen takımı gruptan çıkaramadı. Buna karşın Almanya ile ilgili şöyle bir eleştiri yapacağım. Güney Kore ile berabere kalıp gruplarda elendiklerinin netleştiği maçın ardından basın koridoruna takımın en genç oyuncularını gönderdiler. Bütün takım hayal kırıklığı içindeyken bu yükü en genç oyunculara yıkmak hiç doğru bir davranış değildi.
Ki bunu zaman zaman çoğu büyük takım diyeyim, kulüp takımlarında sık sık gördüğümüz bir durum bu maalesef.
Neyse iyi şeylerden bahsedelim. Fas ve Kolombiya el ele gruptan çıktılar. Tabii Kolombiya özellikle Almanya'yı yendiği maçta çok etkileyici bir performans sergiledi. Hani Linda Caicedo 18 yaşındaki genç futbolcunun açılışı yaptığı maçta 89. dakikada bir penaltı golü yemelerine rağmen maçtan kopmadılar ve Vanegas'ın uzatmalardaki golüyle galibiyeti aldılar ve gruptan çıkmayı neredeyse garantilediler. Fas da tabii Fas'ın kadın futboluna özellikle yaptığı yatırımlardan 21. yüzyılda bahsetmiştik. Yani onlarda da sorunlar var, yok değil ama somut meyvelerini aldılar. Fas daha böyle defans odaklı bir oyun oynadı. Yani çok iyi kademe yaptılar ki Kolombiya gibi çok iyi hücum eden bir takımı da böyle durdurdular son maçta ve böylelikle gruptan çıkmayı başardılar.
Kesinlikle yani çok güzel bir grup özeti oldu. Yani Almanya herhalde turnuvanın öncesinde gruptan çıkamayacak büyük ülkelerden kim dese kimse Almanya demezdi herhalde şu grupta yer alıp. Ama işte futbolun da güzelliği biraz burada yatıyor. Yani çok iyi bir başlangıç. Aslında beklediğimiz gibi başlayan bir Almanya vardı. Ama sonrasında bir Kolombiya galibiyeti son dakikada kaybedilen bir maç var. Onun ardından da Güney Kore ile berabere kaldı Almanya ve turnuvaya veda etti. Aslında maçında çok fazla takım içinde de ya da genel bir planla, yapıyla alakalı bir sorun yok gibi duruyordu ki aslında normal, yani çok Almanya buraya gelirken büyük sorunlarla ya da yani böyle eleştirilen bir takım da değil çok fazla. Ama Kolombiya ve Güney Kore karşısında ortaya konan oyun birazcık eleştirilerin artmasına oldukça sebep oldu. Yani bu turnuvaya gelirken son oynadıkları Zambiya bölümünde de konuşmuştuk bunu. Zambiya ile oynadıkları maçta yanlış hatırlamıyorsam biz preview'ları çekerken de bunu konuşmuştuk. Zambiya karşısında birazcık böyle küçümseyici ve rakibini hafife alan, işte çok önemsemeyen bir takım görüntüsü vardı ama o maç özelinde belki hani hazırlık maçı ve çok fazla Dünya Kupası öncesinde kendilerini zorlamadan ve herhangi bir sakatlığa yol açmadan bu maçı geçirmek istemişler diye düşünebilirdik. Ama Kolombiya ve Güney Kore karşısında da ben bunun birazcık devam ettiğini ve hani küçümseme demeyeceğim ama sanki rakiplerini biraz hafife aldılar gibi geliyor. Dolayısıyla bu onlara birazcık pahalıya mal oldu ve turnuvada gruptan çıkamadan veda ettiler. Yani son 16'da beklediğimiz takımlardan biriydi. Ama sadece Almanya'nın konuşulması da yanlış olabilir. Grupta çok büyük bir başarı yatan iki takım var. Kolombiya ve Fas. Fas'ı turnuva öncesinde de çok fazla konuşmuştuk ve hani övgüyle bahsettiğimiz takımlardan biriydi. Son dönemde belirli bir plan ve yapılanmayı doğru yapan takımlardan, ülkelerden biri Fas. Bunun meyvelerini hem geçtiğimiz sene Erkekler Dünya Kupası'nda aldılar hem de bu sene Kadınlar Dünya Kupası'nda almayı başardılar. Kolombiya'da hem bir sürpriz Almanya galibiyeti son dakikada gelen ve sonrasında da diğer maçlarda Fas'la kaybetmiş olsalar bile ilk Güney Kore'yi 2-0 yendikleri için 6 puanla gruptan çıkmayı başardılar. Bakalım bu sınavda daha ne kadar ileriye gidebilecekler.
Evet. Buradan sonra artık sonun altı etabı var. Tabii kaydın başında da dediğim gibi çok böyle bütün neredeyse bütün tahminlerimizin alt üst olduğu bir turnuva izliyoruz. Yani dünya sıralamasının en üstündeki takımlar eleniyor. Dünya sıralamasında daha alt sıralarda olan takımlar ilerliyor. Mesela işte Fas 72. sırada, Nijerya 41. sırada. Buna karşı bir Almanya ikinci, Kanada'da 7. sırada dünya sıralamasında. O yüzden oldukça keyifli bir turnuva devam ediyor. Eklemek istediğin bir şey var mı Batuhan?
Yo, oldukça keyifli geçiyor. Umarım yani grup etabı oldu benim için eğlenceli geçti diyebilirim futbol açısından. Umarım bu durum diğer turlara ve finale kadar devam eder.
Evet, son 16 turunun ardından da birlikte olmayı planlıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. O zaman da hoşça kalın.
Hoşça kalın.